Erkam Radyo'da Sesli Dergi programında yeniden birlikteyiz. Hayırlı akşamlar efendim. Hoş geldiniz programımıza. Bu akşam Şebnem Dergisi'nin Ağustos 2018 sayısından yazılar paylaşacağız. Ve ilk olarak Fatma Çatak imzalı sosyal medya kılavuzunda rol model karmaşası başlıklı yazıyı sunacağız. Büşra taze sayılabilecek bir anne. Anneliği sosyal medyadan öğrendi. Ona göre annesi de kayınvalidesi de çocuk psikolojisinden anlamıyor. Sosyal medyada takip ettiği o güzide anne ona sesini kısmasını öğütüyor. Her gün pencereden işe giden kocasına el sallamasını, çocuklar evin her bir yerini kırıp dökse de sakin kalıp çocuk deyip geçmesini mesela. Yine sosyal medyadan takip ettiği pek uzman pedagoglara göre hep Büşra kabahatli. Kendini o kadar suçluyor, o kadar vicdan azabı çekiyor ki sormayın. Kendini kabahatli buldukça çocuğunu yüceltiyor, ona toz kondurmuyor. Alanında çok uzman pedagogun internetten verdiği derslerin bir saniyesini kaçırmıyor. Bütün kitaplarını altını çize çize okumuş. Bütün programlarını takip ediyor. Çocuğu henüz bebekken kucağa alıştırmamakta başladı işi. Tek başına çocuk büyütüyordu. Bebeği kucağa bir alışsaydı ne zorluklar yaşardı kim bilir. Bebeği ağlasa da çırpınsa da yatağında uyumaya alışmalıydı. O çok hassas bir anne. Bebeği henüz 6 ayını doldurmadan ek gıda vermek sanki 4 kitapta yazan bir emirdi. Kazara, babası bebeğe yemek suyundan tattırmıştı da Büşra bunalımlara girmişti. Büşra mükemmel bir anne, hatta o kadar mükemmel ki AVM'de henüz 2,5 yaşındaki çocuğunun tutturma krizine karşı sosyal medyadan öğrendiği eşsiz taktikleri uyguluyor. Çocuğunun tam karşısında duruyor, onun yerlere yatmasını, bağırmasını, sesinin AVM koridorlarında yankılanmasını sakince izliyor. Sadece izliyor. Hemen arkasında annesi de onu izliyor. Kadın tedirgin. ''Kızım al şu çocuğu kucağına, gönlüne et. Bak millet bize bakıyor.'' diyecek oluyor ama Büşra'nın gözlerinden birer ok çıkıyor sanki. Annesinin sözünü daha başlamadan bitiren bir ok. Büşra bir Instamam, yani Instagram annesi. O anneliği sosyal medyadan öğrendi. Sosyal medyadan takip ettiği uzmanların, doktorların, bir kişilerin haddi hesabı yok. Onlar Büşra'nın hayatına o kadar şey katıyor ki onu mükemmel anneliğe götüren uzmanlara ne kadar teşekkür etse az. Merve hayatında sürekli yeniliklerin, farklılıkların olmasını istiyor. Monoton bir hayat tarzı hiç ona göre değil. Alışveriş yapmak, gezip dolaşmak, yemek içmek ve paylaşım yapmak onun vazgeçilmezleri arasında. Gittiği mekanlar, gezdiği yerler, yeni tatlar, lezzetler hep ondan sorulur. İnterneti ve sosyal medyayı aktif kullanıyor. Hattına tanımlı bol gigabaytlı internet paketine sahip. Merve'nin ciddi bir takipçi listesi ve bir YouTube kanalı bile var. Ne mi yapıyor o kanalda? Şal bağlama tekniklerini anlatıyor. Tabii bunları yaparken çok dikkatli, son derece titiz davranıyor. Saçının bir telini gören yok şu ana kadar. Başına geçirdiği bonenin üzerine çeşitli renk ve desenlerde yüzlerce şal denedi şimdiye kadar. Düğün, nişan, kına, mezuniyet, özel gün, davet ne ararsanız Merve'nin kanalında mevcut. Hangi davette ya da organizasyonda ne örtülür, nasıl örtülür, hangi makyaj yapılır, son trendler nelerdir? İğne takmadan bir şalı nasıl başınızda tutmayı başarırsınız? Hepsi ve daha fazlası bir tıkla Merve'nin sayfasında. Beğeni ve yorum yapmak da sizin takdirinize artık. Rana bir moda sayfası editörü ve tasarımcı. Minimal hayat tarzını benimsiyor. Sadelik denilen moda akımının sıkı takipçisi. ne kadar az eşya, ne kadar az kıyafet, o kadar rahatlık anlayışına sahip. Kendisi ve takipçileri muhafazakar şıklığın peşinde. Bohem, salaş, rahat kombinler tasarlıyor. Bir nevi alternatif kıyafetler üretiyor. İğnesiz bağlanan şallardan dar vücudu saran, görenlerin tesettürlü mü değil mi çözemedikleri genç kız tiplerinden yakınıyor. Bütün bunlara alternatif olsun diye rahat, şık ama tesettüre uygun kıyafetler tasarlayıp satışa sunuyor. Şimdilik adı az duyulsa da kaliteli ve nitelikli insanlarla çalışıyor. Yaptığı işi hem meslek hem hizmet olarak görenlerden. İnternet ve sosyal medyayı verimli kullanıyor. Azı karar, çoğu zarar sözünü baş tacı yapmış. Hiç aklından çıkarmıyor. Nisa üniversite son sınıfta. Arkadaşlarına göre farklı bir kişiliğe sahip, üretken, mücadeleci, dertli. Aklında onlarca proje var. Hedefi üniversiteyi bitirip diploma almak değil, yüreklere dokunmak, ümmete faydalı olabilmek. Evvela kendine hizmet ederek başlamış işe. Tahsiline devam ederken tefsir, hadis, ilmihal derslerine katılıyor. Ajandası konferans, seminer, panel tarihleriyle dolu. Öyle boy göstermek için değil, istifade etmek için gidiyor her ne faaliyete gidiyorsa. Arkadaşlarını ve yakın çevresini organize edip su kuyusu açtırmış Afrika'da. Yetimhane projesine ciddi katkıları var. Her yeni güne bir iyi niyetle uyanıyor. Zira niyet amelden hayırlıdır anlayışı peygamberi bir bakış açısı. Haftalık okuma grupları var. Amel edilmeyen bilgi kayboluyor çünkü. Bulunduğu muhitteki çocukları haftalık toplayıp onlara İslam'ı sevdirmeye çalışıyor. Kendini ümmetin gidişatından sorumlu görüyor. Nisa, sınıf arkadaşlarından farklı bir kişilik. Okuyan, araştıran, anlayan, anlatan, yaşadığı toplumu kendine dert edinen bir şahsiyet. Vaktini okul kantininde ya da kafelerde değil, kütüphane ve gönüllülük projelerinde değerlendiriyor. Onun rol model problemi yok. Rolü de, modeli de belli. Esra fakülteden mezun olmuş, iş hayatına atılmış. Sırada yıllardır hayalini kurduğu evlilik var. Nişan, düğün ve diğer merasimler herkesin aklında kalacak şahanelikte olmalı. Düğün adına en lüks organizasyonlar, takının en pırlantalısı, eşyanın en trendi, evin en konforlusu olmalı. Hiçbir şey eksik kalmamalı. Anne babası bir kar yola, bir halı, birkaç parça eşya ile evlenmiş. Sonra olup gitmiş. Ama şimdiki zaman öyle mi? O annesinin yaptığı gibi kanaat edemez. Hayat kalitesi diye bir şey var. Hatta uydurma ifadesiyle yaşam kalitesi. Arkadaşı evlenirken kızın düğününde eksiklerini saymış. Çeyizlerini yerleştirirken erkek tarafının çamaşır kurutma makinesi almadığını görünce onları ne kadar kınamış. Nişanlısı, nasılsa tayinimiz çıkacak, fazla eşya almayalım, zamanla tamamlarız demiş de kızcağız yüzüğü atma noktasına gelmiş. Evli arkadaşları sosyal medyada her gün evlerinin her bir köşesinin 10 farklı açıdan fotoğrafını paylaşmakta. Mutluluk sosuna bulanmış evlilik fotoğrafları sosyal medyada gündem olmakta. Evlenince Esra da bu modaya uyacak elbet. Borç harç dillere destan bir düğün yapılıyor. Kimi davetliler düğüne katılamayacaklarını beyan ediyorlar. Düğününüz değerlerimize uygun değil diyorlar. Kültürümüzdeki düğünler böyle mi? Erkek kadın çalgı çengi kültürümüzde var mı diye dert yanıyorlar. Düğün dediğin bir dua ile başlar. Gelin kız baba evinden çıkarken dua edilir. Ardından gelin arabasına bindirilir. Onların bildikleri böyledir. Örften gelen güzel duygularla düğün yapmak bir kenara itilmiş adeta. Bazı davetliler takı merasiminin ardından kibarca salondan ayrılıyorlar. Gösteriş merakı, lüks ve israf onların yanına pek uğramıyor. Kılık kıyafetteki değerlerin bir bir yitirilmekte olduğunu görmek onları üzüyor. Onların kültüründe kadınlar kadınlarla, erkekler erkeklerle oynar, eğlenir, namahremlik var. Ama yeni yetişen nesilde bu anlayış nadir görünüyor. Sessizce düğünün bitmesini bekleyen kimi eş dost salonun en kuytu köşesine öbeklenmiş, gürültülü müziğin arasında başlarını birbirine dayamış sohbet etmeye çalışıyorlar. Salondan ayrılmak düğün sahibine mahcup olmak demek. Kimi misafirler de namaz vaktinin girmesini fırsat bilmişler, düğün salonunun daracık mescidine zor atıyorlar kendilerini. Düğün nihayete erip evli evine, köylü köyüne yol alıyor. Balayı, cicimayı derken hiçbir eksiğin olmadığı evde manasız tartışmalar yaşanmaya başlıyor. Hayatta bir gayeleri, ulaşacakları bir hedefleri pek yok. Çünkü dünyevi manada eksikleri yok. Ebeveynler çocukları hayata mutlu başlasın diye her yükü omuzlamışlar. Peki bunca varlığa rağmen şu an onları mutsuz kılan ne ola? Akşam işten yorgun dönüp ikisi de telefonları ellerinde koltuğa uzanıyor. Sosyal medya sokaklarında geziniyor, mutluluk arıyorlar. Hayat monoton geçiyor. Evlenmeden önce flört denilen şeyi bolca tecrübe ettiklerinden evliliğe pek de heyecanla başlamamışlar anlaşılan. Bir sabah hayatlarına değer katacak bir haber alıyorlar. Bebekle hayatlarının da bir hareketlilik olacak belki. Bebek beklediklerini sosyal medyadan duyuruyorlar bütün takipçilerine. Hem de bütün sosyal medya hesaplarından. Her gün onlarca tebrik alıyorlar. Bebeğin ultrason görüntülerini buzdolabına özenle asıyorlar. Karyola, dolap, zıbın, ıvır zıvır her şey temin ediliyor. Son aylara bırakmamalılar alışverişi. Birkaç ay sonra anne adayının en yakın dostu değerli arkadaşına baby shower partisi sürprizi yapıyor. Aslına bakılırsa sürpriz süsü verilmiş bir parti bu. Organizasyon şirketi her detayı düşünmüş, salonu süslemiş, konsept tamam, misafirler bekleniyor. Mutluluk oyununa bir yenisini ekleyerek devam ediyor hayatına Esra. Kapitalist sistem günler icat etmişti. Daha çok ürün satmak, alışverişi ve tüketimi hızlandırmaktı asıl gaye. Mutluluğu fani dünyanın geçici hülyalarında arayanlar da ahiretine yatırım yapmak yerine bu evcilik oyununda savrulup gidiyordu. Ömür geçiyor, emeller durdurak bilmiyordu. İnsan fıtratında bir örnek alma temayülü vardı. Yeniler de buna rol model olma, rol model alma deniliyordu. Modern hayat insanın karşısına binlerce rol model çıkarıyordu. Ama seçim yapmak zor oluyordu. Biraz ondan, biraz bundan derken su aka aka yönünü buluyor, herkes kendi rolünü oynuyordu şu hayatta. Lakin modern dünyanın insanı mutsuzdu. Her bir şeye sahipti de bir türlü mutluluğu yakalayamıyordu. Çünkü bu dünyalık koşuşturmaların içi boştu. Maneviyatla taşlanmayan her iş noksandı, kusurluydu, huzursuzluk sebebiydi. Aslında rol de model de belliydi anlamak, idrak etmek isteyene. 14 asır evvelden o kutlu rota çizilmişti. Biraz muhabbet, biraz da merak ve gayret lazımdı. Ve selam. Değerli dinleyenler, Fatma Çatak imzalı sosyal medya kılavuzunda rol model karmaşası başlıklı yazıyı paylaştık. İlk olarak ve bir başka yazıyla Sesli Dergi'ye devam ediyoruz. Evet, şimdi de Şefika Meriç imzalı asıl tehlike zihni ve fikri savrulma başlıklı yazıyı sunacağız. Nesiller değişiyor. Zaman sayı bakımından değişse de mekanlar aynı. Yılların adı farklılaşsa da gün sayısı, ay sayısı ve günün uzunluğu değişmiyor. Aslında eşyaya ve mekana dair her şey muhteva bakımından ilk halini koruyor. Değişen nedir peki? Değişen insan nesli. Kişiler, toplumlar, cemiyetler zaman içinde değişiyor. Eskiler gidiyor, yeniler geliyor. Yeniler eskilerin oluşturduğu kültür mirasının üzerinden yeni anlayışlar, hatta yeni hayat şekilleri ortaya koyuyorlar. İşin özüne baktığımızda insanların karakterleri ve fıtratları da aynı. Fakat düşünce ve davranışları zamanın ihtiyaçlarına veya çevrenin dayatmalarına göre durmadan şekil değiştiriyor. Her gün farklı rüzgarlar esiyor. Dünya çapında her gün bir önceki güne göre farklı, bir o kadar da ilginç yenilikler ortaya çıkıyor. Şüphesiz değişim, dönüşüm, farklılaşma tabii bir durum. Hayatın hep aynı hal üzere kalması beklenemez. Ancak iyiden kötüye, doğrudan yanlışa ve güzelden çirkine doğru bir değişim, insanlık açısından herhalde bir ilerlemeyi değil, tam aksine geri gidişi göstermektedir. O halde değişimin hangi konularda olması makul ve meşrudur? İslam değişim konusunda ne demektedir? İnsanlar neyi değiştirdiklerinde daha mutlu olurlar? Hangi konularda değişim söz konusu olmamalıdır? Allah Teala yeryüzüne bir takım değişmez kanunlar koymuştur. Sünnetullah adı verilen bu kanunlar, fizik, kimya, biyoloji ve benzeri teknik alanlarda bulunduğu gibi fert ve toplum hayatında da geçerlidir. Bunlar, insanların ve toplumların karakterini ortaya koyar. Bunlarda bir değişim yoktur. İşte bu değişmez özellikleri ıslah etme gayesine matuf olan inanç, ahlak ve ibadet esasları da değişmez. İnsan tabiatını ortaya koyan, onun zaaflarını ve faziletlerini gösteren ilahi prensipler, insanın nasıl yüceleceğini ve nasıl vahşileşeceğini tam olarak tespit etmiş ve bunun yollarını göstermiştir. Bu ana istikamette farklı vasıtalar kullanılması, zamana, mekana ve gelişmeye uyum sağlayacak değişikliklerin olması normaldir ve hatta gereklidir. Mesela insanın mal biriktirme ve uzun yaşama hırsı vardır. Dinimiz fıtrattaki bu değişmez özelliğin hayra kanalize edilmesini, kişinin kendisine ve başkalarına zarar vermeyerek zarar vermeyecek bir sınırda tutulmasını emretmiştir. Malı biriktirmek için helal yollardan rızık peşine düşülmesini, biriktirilen maldan toplumun hakkı olan payın zekat, sadaka, infak ve isar yollarıyla tekrar topluma kazandırılmasını emretmiştir. Böylece kişinin iç dünyasındaki cimrilikle mücadeleyi bir hedef olarak ortaya koymuştur. Ana prensip bu olunca insanın hangi vasıtaları kullanarak cömertlik yapacağı, muhtaç ve sıkıntıda olan varlıklara hangi şekillerde infak edeceği günün şartlarına göre değişiklik arz eder. İslam, biraz önce ifade ettiğimiz gibi ana prensipler hususunda değişimi hoş görmezken, vasıta hükmündeki prensiplerde esneklikler ortaya koymuş ve zamana göre ahkamın değişmesine kapı aralamıştır. İslam, insan için gelmiştir. İnsanın iki dünya saadetini hedeflemektedir. Bu sadece götüren yolları göstermekte ama görünüşte saadet olup aslında felaket olan kolay ve hazır yollardan da uzak tutmaktadır. Bir misal olmak üzere insanın başkalarına yardım etmek gayesiyle de olsa faizden, kumardan veya kara borsacılıktan para kazanması kabul edilemez. Bu her ne kadar içinde iyi niyet barındırsa da insanların genelinin ve toplumun aleyhinedir. Belki sonuçta birkaç kişi mutlu olacaktır ama binlerce kişi mağdur ve mazlum hale dönüşecektir. İşte bu yüzden İslam, fert ve toplum arasındaki dengeyi çok güzel kurmuş, ferdin ihtiyaçlarını karşılarken toplumu mağdur etmemiş, toplumu abad edeceğim derken de ferdi ve ihtiyaçlarını hiçe saymamıştır. İslam teoriden ibaret, hamasi nutukların atıldığı bir ideoloji değildir. Bilakis o, insanı kemale erdirmeye çalışan, onun inanç, ahlak ve davranışlarını olgunlaştıran bir hayat nizamıdır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de köşesinden projeler üreten bir filozof değil, söylediği her şeyi bizzat tatbik eden, hayatın içinde ama en güzel insan modeli ortaya koyan yüce bir peygamberdir. O iman ve aksiyon insanıdır. Söylediği her şeyi yapmış, yapmadığı bir şeyi de kesinlikle söylememiştir. İslam'ın ve Kur'an'ın çağları aşan hitabı, eskimeyen, pörsümeyen ve her zaman fikri ihtiyaçlara cevap verebilen bir muhtevaya sahiptir. İslam karşımızda sarsılmaz bir kale, Kur'an ve sünnetse onun yükselen burçları gibi dururken, Müslümanlık şuurunun bu denli savrulmaya ve zafiyete uğramasının sebeplerinin araştırılması ve tartışılması gerekir. Özellikle İslam'ın istediği insan kalitesinden gittikçe uzaklaşmak neyle izah edilebilir? Bugün Müslümanların dünya çapında büyük bir fikri, ahlaki, iktisadi buhran yaşadığı ortadadır. Ellerinde bu kadar güzel bir din, bu kadar şaşmaz bir kitap, bu kadar mükemmel bir hayat nizamı olan peygamber varken, Müslümanlar bu acınacak duruma nasıl düşmüş veya düşürülmüştür? Müslümanlar değişim rüzgarını nasıl anlamış ve ne şekilde uygulamışlardır ki fikri ve ahlaki bir savrulmaya uğramışlardır? O halde meseleye en başından başlamalı, İslam'ı en mükemmel şekliyle ve ilk kaynaklarından süzerek öğrenip yaşamalıdır. Acilen Kur'an-ı Kerim'in ve Sünnet-i Seniyye'nin ördüğü Müslüman şahsiyetine ihtiyaç vardır. Bu, Kur'an'ın istediği ölçülerde bir Müslüman karakteri, Resulullah'ın belirlediği ölçülerde bir müminlik kıvamıdır. Müslüman ferdi bu ölçüler içinde dokunmadıktan sonra Müslüman bir cemiyet hayatı teşekkül edemez. Çünkü toplum, fertlerin bir araya gelmesiyle oluşur. Fertler ne kadar yetişmiş ve sağlamsa, toplumlar da o kadar sağlıklı ve mukavemetli olur. Fertlerin birbirine sevgi ve bağlılığı da toplumun yapısını perçinler. Bu sebeple İslam, müminleri iman kardeşliğiyle birbirine bağlamıştır. İnsanların zor zamanlarda güçlü kalması da manevi değerlere bağlılıkları nispetindedir. Eğer güçlü bir iman, yerleşmiş ve doğru bir tevekkül ve teslimiyet anlayışı yoksa, insanların en küçük badireleri atlatması bile zor olur. Maneviyatı diri tutan hususlar, iman, ihlas ve takva üzere yaşanan müstakim bir hayat çizgisidir. Asıl tehlike, ameli hata ve zafiyetlerin olmasından ziyade kalbi ve zihni olarak savrulma yaşanmasıdır. İslam'ı ve Müslümanlığı kendi heveslerimiz yönünde yorumlamak, İslam'ın özünü unutup zamanın ve şartların durumuna göre değerlendirmek asıl korkulması gereken tehlikedir. İslam, her birimizin zihin dünyasında sabit ve ilahi emir olması yönüyle sarsılmaz bir şekilde durmalı, biz kendi hayatımızı ona göre tanzim etmeliyiz. Ahiret ve hesap günü kaygısıyla yaşanan bir hayat, ancak sınırlarını bilen, kulluğunun farkında olan bir insanın hayatı olabilir. Hangi statü ve dünyalık imkanı içerisinde olursak olalım, dünyaya üryan geldiğimiz gibi, dünyada kazandığımız bütün sıfatlarımızdan arınarak tekrar Rabbimizin huzuruna bir kefenle gideceğimizi aklımızdan çıkarmayalım. Onun huzurunda kıymet ifade eden sıfatımız sadece ve sadece kulluk, müminlik sıfatımız olacaktır. Belki her hususta en mükemmel davranış modellerini ortaya koymamız mümkün değildir. Zaten Rabbimiz bizim beşeri zaaflarımızı bizden daha iyi bildiği için bize böyle bir sorumluluk da yüklememiştir. Mühim olan kalp ve zihin dünyamızı Allah'ın rızası istikametinde programlamak ve nefeslerimizi gücümüz yettiği nispette bu gaye uğrunda seferber etmektir. Nasıl bir yere gitmek üzere yola çıkan insanın çukur ve engebelere göre yolu bazen zorlaşırsa veya yağmura, rüzgara göre güzergahında biraz değişiklikler olursa da o gayesinden sapmadığı müddetçe doğru yolda yürümeye devam edecektir. Er veya geç hedefine varacaktır. İşte zihnin ve kalbin ilahi rızaya ulaşmayı hedeflemesi bu yolcunun durumu gibidir. O, her ne kadar çevre şartlarıyla bir takım sıkıntılar ve zorluklar yaşasa da, zihni ve manevi bir savrulma yaşamadıkça gayesine adım adım yaklaşacaktır. bizi bu asil gaye uğrunda muvaffak kılacak yine Rabbimizdir. Şefika Meriç imzalı Asıl Tehlike Zihni ve Fikri Savrulma başlıklı yazıyı paylaştık son olarak programımızda değerli dinleyenler. Şemnem Dergisi'nin Ağustos 2018 sayısından aktardık yazılarımızı. Böylelikle bu akşamlıkta programımızı noktalıyoruz. İyi akşamlar diliyoruz. Hoşça kalın.